Ayrım 34.
Göz belleğim kuvvetliydi de kulak belleğim hemen hemen hiç yoktu. 12 yıl asker ocağında kaldım da yat kalk borularını bile öğrenemedim. Karavana borusundan başkasını bilmem. Şimdi o göz belleği de kalmadı. Ne göz, ne kulak, ne burun belleği. Sanatoryumda yenik bir anne. Okuldan izinli gelişlerimden birindeydi. Heybeliada Sanatoryumunda annemi ilk ziyarete gidişim. Babam, kardeşim, ben. Çam limanında pencereleri Marmara'ya bakan bir koğuş. Koğuşun önünde teras. Koğuştaki karyola da hasta kadınlar. Hepsinin ziyaretçileri gelmiş. Babam beyaz boyalı demir sandalyeye oturdu. Başka sandalye olmadığı için ben de annemi yatağına oturacaktım. Başka hastanedeyken annemi yatağına otururdum. Annem sen sandalyeye otur dedi. Bana da verem mikrobu geçecek diye çekiniyordu. Babamın kalktığı sandalyeye ben oturdum. Annemi o gün ilk kez yenik gördüm. Yaşama, hastalığa, dünyaya yenilmiş. Yalnızca gözlerinde kalmış olan gülümseyiş bile donuktu, üzünçlüydü. Bana uzak duruyordu. Aylar var ki dokunmuyor bana, beni sevip okşamıyordu. Babamla konuşurken de bakışları bendeydi. Gözleri gittikçe buğulanıyordu. Bana sarılmak istediği ama bunu yapamamanın acısını çektiğini sezinliyordum. Ne şaşılacak şeydir, ben yine o çocuksu bencilliğimi, o an hiçbir üzüntü duymamaktaydım. O anları sonradan düşündükçe nasıl üzülmüştüm. Umarsız bir davranışım vardı hastanemin karşısında. Bu nasıl bir duygudur anlatamam şimdi. Galiba ölümün acı korkmuşluğunu kavrayamıyordum. Oysa annemin hastalıktan kurtulamayacağını da anlar gibiydim. Ama ölümün ne olduğunu bütün gerçeğiyle anlayamıyordum herhalde. Annem ölecekti ama yine de her zaman olacaktı yanımda böyle hasta hasta. Öyle geliyordu bana. Ondan sonraki ziyaretlerimde annemin gittikçe umutsuzlaştığını görüyordum. Yaşama savaşında yeniliyordu. Sebebi hayatım ve feyzi necatım. Rıfkı Bey derslerinde bize nasıl mektup yazılacağını da öğretiyordu. Bir büyüğe, anneye, babaya yazılacak türlü mektuplar, ticaret, iş mektupları ve benzerleri. Bu mektupların içinde babaya yazılacak mektup çok ilginç. Çünkü babasına mektup yazacak olan çocuklardan hiçbirinin babası yoktu. Çocuklar olmayan babalarına mektup yazacaklardı. Tabii benden başkası. Rıfkı Bey mektup yazma ödevini verir. Hepimiz derste yazarız mektubu. Rıfkı Bey çok zaman önce bana okuturdu yazdığım ödevi. Beğenirdi. Bazı yerlerini düzeltir, düzeltirken de yaptığım yanlışları anlatırdı. Hepimizin önünde defter, kalem. Benden başka herkes kolaylıkla tıkır tıkır babasına mektup yazıyor. Bana anlayamadığım bir tutukluk geldi. Bir türlü yazamıyorum, elim işlemiyor sanki. Başka yazılı ödevleri, özellikle mektupları arkadaşlarımdan daha çabuk yazarken bir babaya yazılacak olan mektubu yazamıyordum nedense. Muhterem pederim, efendim diye başlamalıydım mektuba. O zaman öyle yazılırdı. Ama sanki bana bu mektubu yazarsam suçum ortaya çıkıverecek, babam olduğu anlaşılacakmış gibi geliyordu. Derste ödev olarak başkalarına yazılan mektupları yazarken mektup yazacağım kimseleri tanıdıklarımdan biri olarak gözümün önüne getirir, ona göre yazardım. Diyelim bir iş isteme mektubu. Tanıdıklarımızın içinden iş istenebilecek birini gözümün önüne getirir, ona göre yazardım mektubu. Gözümün önüne getirdiğim bu kimseler adlarını, işlerini, kim olduklarını bilmediğim ama adada ya da vapurda gidip gelirken görmüş olduğum kimselerden de olabilirdi. Önce adam bütün kalıbıyla gözümün önüne gelir, sonra o adama göre bir mektup yazardım. Belki de ödev olarak yazdığım mektupların iyi olması bundandı. Ama şimdi ne yapacaktım? Babam var, ona mektup yazacağım. Dökülmez cam hokkaya batırdığım Hüsnü Hat markalı 3 numaralı demir kalem ucu kağıdın üzerinde yürümüyordu. Kendimi zorlayarak "Muhterem pederim efendim" diye başladım. Olmadı, sildim. Annemi evlatlık olarak alıp evlendiren, beni de Darüşşafaka'ya yazdıran Salim Bey gözümün önüne geldi. Mektubu ona yazacaktım. Ama ona "Muhterem pederim efendim" diye yazılmazdı. Daha tumturaklı bir başlık bulmalıydım. Buldum. Sebebi hayatım ve feyzi necatım pederim efendim. Evet ama bu Salim Bey benim sebebi hayatım değildi ki. Ah, nasıl bir sıkıntı. Salim Bey'i gözümün önüne getirerek mektup yazarken babama saygısızlık, ihanet ediyormuşum gibi geliyordu. Sebebi hayatı sildim. Feyzi hayatım pederim diye başladım mektuba. İsteksizce yazdım mektubu. Rıfkı Bey, 97 dedi. Kalktım. Oku. Okurken sesim titriyordu. Mektubun sonuna doğru, boğazıma doğru bir yumruk tıkandı. Ağladım, ağlayacağım. Ağlamamak için kendimi zorluyor, dayanıyordum. Mektup bitti. Başım yerde. Bakamıyorum öğretmenin yüzüne. Acaba okuduğu mektuptan, sesimin titreyişinden suçumu anlamışlar mıydı? Bunun tam tersine olduğunu Rıfkı Bey'in sözlerinden anlıyorum. Babasız bir çocuk duygululuğuna kapıldığımı sanmıştı. Rıfkı Bey, Darüşşafaka'nın şefkat evi demek olduğunu, bu şefkat evinin sıcak, koruyucu, saye sakfı altında, damının gölgesinde, Ahmet Rasim gibi, İsmail Safa gibi nice babasız çocuklardan büyük adamlar yetiştiğini anlatıyordu. Ama mektubumu beğenmemişti. Nasıl bu denli kötü yazdığıma da şaşmıştı. Baba korkusu. Aldığım aferinler izinsizliğimi kaldırmaya yetmemişti. O hafta izinsiz kalacağımı biliyordum. Onun için babama mektup yazdım. Tabii mektup şöyle başlıyordu. Sebebi hayatım ve Feyzi Necat'ın pederim efendim. Ne kadar rahat rahat isteklice sebebi hayatım diye yazmıştım. Bu mektubu ne yolla postaya verdiğimi şimdi ansımıyorum. Herhalde okuldan vermiş olamazdım. Niçin babama mektup göndermiştim? Belki eve izinli gidemediğim için merak etmesinler, izinsiz kaldığımı anlasınlar diye. Belki de param yoktu da babamın gelmesini istiyordum. Ama şimdi düşünüyorum da bunların hiçbiri değil. Babama mektup yazmamın gerçek nedeni babam diye ona mektup yazmayı isteyişimdi. Bir yandan okulda babasız olduğumu söylemem, babamı inkar etmiş olmam gibi geliyor, kendimi babama karşı suçlu duyuyordum. Öte yandan da babalı bir çocuk olduğum halde babasızım diye okuduğumdan arkadaşlarımın yanında kendimi suçlu buluyordum. Ezildiğim, bu iki yanlı utancım hiç olmazsa birazcık ağırlığından kurtulmak için babama o mektubu yazmış olduğumu sanıyorum. Yani inadıma. Yani babamın babam olduğunu gizleyecek miydim? Öyleyse inadıma, sebebi hayatım pederim efendim diye mektup yazarım. Şimdi nasıl olduğunu bilemiyorum ama belki de mektubum okunsun, babam olduğu anlaşılsın, bu yüzden okuldan kovulayım, böylece suçluluk ezilmesinden kurtulayım istiyordum. O perşembe, öğle yemeğinde yine her perşembe olduğu gibi börek verildi. Yemekten sonra bütün çocuklar yatakhanelere çıkıp haricilerini giydiler. Okul dışında izinliyken giyilen daha iyi giysiye harici, okul içinde giyilenlere de dahili denilirdi. Çocuklar izinli çıktılar. Koskoca okul bomboş kaldı. İzinci gidecek evleri bile olmayan Darul Eytamlarla birkaç izinsiz çocuk okulda kaldık. Bahçede dolaştım. Şimdi yeni bir ek yapı kurulan yer, yangın yıkıntısı duvarlar arasında bir çamaşırhaneydi. Okul bahçesi içindeki bu yangın yıkıntısı yerlerde dolaştım. Yıkık duvarların kovuklarını karıştırdım. Bir kağıda şimdi neler olduğunu unuttuğum bir şeyler yazıp duvar kovuklarından birine soktum. Bir zaman sonra bu kağıdın bulunmasını istiyordum. Büyük bir yalnızlık sıkıntısı içinde babamı bekleyip durdum. Babam gelmedi. Çok üzgündüm. Babam olduğunu anlaşılmasından çekindiği için gelmediğini sanıyordum. Akşam yemeği, müzakere, sonra yatakhane, koca yatakhanede birkaç çocuğuz. Çocuklar arasında zaman zaman saçma sözler moda olur. O günlerde de çocukların yataklarına girdikten sonra "Hey gidi anamın eski kocası, hey!" diye bağırmaları pek yaygındı. Yataklarındaki çocuklardan biri, "Hey gidi anamın eski kocası, hey!" diye bağırdı. Başka çocuklar da böyle bağırdılar. Kimisi de onlara, ben diye bağırarak cevap veriyordu. Her geceki gibi sağ yanıma yattım, dualarıma başladım. Ya Rabbim, beni büyük bir adam yap, çok büyük, çok. Kim bilir kaçıncı kul huvallahi, kaçıncı kul eyyüzü okurken uyuyakaldım. Sabahleyin öğlene dek heyecanla babamı bekledim. İkindiye dek gözlerim okulun bahçe kapısındaydı. Artık umudumu yitirdim. Yangın yıkığı duvarlar arasında kendi yalnızlığımı arkadaş olmuş oynuyordum. 917 diye bağırdığını duydum. Bağıran çocuk, amcan gelmiş dedi. Bahçe kapısına gittim. Babam oradaydı. Evlatçığım derdi bana, oğulcuğum derdi. Oğulcuğum, nasılsın oğlum? Bilirsiniz, kimi insanların bir hoş kendi kokuları vardır. Babamın da hoşuna giden bir kendi kokusu vardı. Göğsünde o baba kokusunu duydum. Okulun emekler bahçıvanı Mustafa Efendi çiçekleri sulamaktaydı. Bu Mustafa Efendi'nin dedesi Darüşşafaka'nın temeli atılırken temel kazan işçiler arasındaymış. Mustafa Efendi okulun canlı demirbaşıydı. Kapıcı Osman Efendi de oradaydı. Bu ikisi babamın babam olduğunu anlayacaklar diye ödüm patlıyordu. Bir yandan da baba diye bağırmak geliyordu içimden. Kim bilir ne durumdaydım ki babam. Neyin var oğlum, hasta mısın dedi. Yo, hiçbir şeyim yok. Niye öyle durgun duruyorsun? Hiç. Babam bana bir büyük reçel kavanozu dolusu bulama getirmiş. Bulamayla bir de tahın pekmezi çok severdim. Şimdi de çocuklarım çok seviyor. Sabahları ekmeğine sürer yersin oğlum. Bir kese kağıdı dolusu leblebi şekeri getirmiş, renkli renkli leblebi şekerleri. Bu leblebi şekerlerini belki de benim için Kamil Çavuş'tan almıştı. Bir de paket verdi. Sana fanila aldım oğlum. Bir avuçta bozuk para verdi, öptü, gitti. Yine o yangın yıkığı duvarlar arasına girdim. İlk işim paketi açmak oldu. İçinden iki fanila çıktı. Biri dar yollu mavi beyaz, öbürü kırmızı beyaz çizgili, boğazı kapalı fanila çizgileri enlemesine. Ama bir hoşuma gitti, bir hoşuma gitti ki çok sevindim fanilalara. Bana böyle şeyler pek alınmazdı da. Hemen yatakhaneye gidip giydim fanilamın birini, arkadaşlarım görsünler. Bulamadan da bir iki parmak aldım. Sonra kavanozu karyolamın başucundaki dolaba koydum. Okul kaçkını. Ertesi hafta eve izinli gelişimde ne yapsam da okula gitmesem diye düşünmeye başladım. Babamın yanından ayrılmak istemiyordum. Babamın olmadığını söylemek ayıbından kurtulmak istiyordum. Yalnız okulda değil, okul dışında. Adada, her yerde bu utancı duyuyordum. Çünkü Darüşşafaka'da yalnız babasız çocukların okuyabildiğini herkes biliyordu. Bu yüzden kimselere görünmek istemiyordum. İlk yıl pek övünerek giydiğim Darüşşafaka'nın giysisi artık sırtımda bir yük olmaya başlamıştı. Ah, bir başka giysim olsaydı da hiç olmazsa Heybeliada'da o giysiyle dolaşabilseydim. Ama yoktu ki. O haftanın cuma akşamı okula giderken sanki biri beni arkamdan çekiyordu da ayaklarım geri geri gidiyordu. Okul kapısına gelince bir türlü içeri giremedim, gittim geldim oralarda. Neden sonra kendimi zorlayarak içeri girdim. Mazeretine binaen. Ama daha ertesi haftaki izinli gelişimde okulun cumartesi günü tatil olduğunu, bir gün sonra pazar günü okula gideceğimi söyledim babama. Babamın bana sonsuz güveni vardı. Yalan söyleyebileceğimi hayalinden bile geçirmezdi. İnandı sözüme. Bir gün bir gündü benim için. Bir gün bile okula gitmemeyi kazanç sayıyordum. Şimdi düşünüyorum da annem hastanede yatmamış olsaydı, evde bulunsaydı ben bu yalanı kıvıramazdım sanıyorum. Annemin o hiç belli olmayan sevgiye dayanan baskısı üstümden kalkmış, böylece okul kaçkını olmuştum. Ama ben okuldan ilk kaçışım olduğu için bir cinayet işlemişçesine korku içindeydim. Pişman olmuştum ama bir kez artık yalanını söylemiştim. Ya okulda ne yapacağım? Annemin ağzından şöyle bir yazı yazdım. Darüşşafaka Müdüriyeti Aliyesine. Mektebinizin iptidai kısmı Şakir Dağı'ndan 5. sınıfa müdavim ve 917 numarada mukayyet oğlum Mehmet Nusret Efendi'nin muhik mazeretine binaen cumartesi günü tarafından nezdinde alıkonarak bir gün mektebe gönderilmemiş olduğunu derin hürmetlerimle arz eylerim efendim. Velisi Hanife. Altına hastanedeki annemin imzasını attım. Pazar sabahı okula geldiğim zaman çocuklar dersliklere girmek için salonda sıra olmuşlardı. Rıfkı Bey karşıda merdiven sahanlığında duruyordu. Hemen götürüp kağıdı Rıfkı Bey'e verdim. Okudu. Peki 917, geç yerine. Bakışlarında sevgi ve acıma vardı. Niçin, neden okula dün gelmediğimi sormadı bile. Babam gibi Rıfkı Bey'in de bana güveni vardı. Ama artık yol olmuştu, alışmıştım okuldan kaçmaya. Okuldan bir kez kaçıp bir daha kaçmamış olan var mıdır? Gittikçe daha çok kaçıyordum. 2 gün, 3 gün okula gitmediğim oluyordu. Altına annemin imzasını attığım, oysa annem okur yazar değildi, mazeretine binaen yazılı vesikayı Rıfkı Bey'e veriyordum. Bana çok güveni olan Rıfkı Bey de sözüme inanıyordu. Çok tedirgindim. Ne yapacağımı bilemiyordum. Okuldan kaçmamak istiyordum ama bir türlü toparlanamıyordum. İradem erimişti. Yine bir izinli gelişimde babama okulun 3 gün tatil olduğunu söylemiştim. Ne tatili diye sorarsa bayram tatili diyordum. Şu bayramı, bu bayramı. Babam yalan söyleyeceğime hiç ihtimal vermediği için bu kadar çok bayram olmasına kızıyor. İyice gavurluğa döndü bu hükümet. Her gün her gün bayram mı olurmuş? Evet, deliye her gün bayramdır. Milletin zaten birazcık aklı vardı. Hükümet onu da çok görüp bayramlarda milletin aklını başından aldı diyordu. Babam her yanlışı, her eksiği hükümete yüklerdi. Hangi hükümet olursa olsun o bütün hükümetlere sonsuz muhalifti. Cennet mekan Abdülhamid Han Efendimiz'e o denli hayran olduğu halde onun bir paşasını bir arkadaşıyla birlikte bacaklarından bir iple tavana asmış, o yüzden de Fizan'a sürgün edilmişti. Bana öyle geliyor ki şimdi Abdülhamid göçüp gitmiş olduğu için babam ona çok saygı duyuyordu. Yoksa sağ olsa da padişah kalsaydı babam ona da muhalif olur. O zaman ya Fatih Sultan Mehmet'e ya da Deli İbrahim'e ya Kanuni Sultan Süleyman'a derin saygı beslerdi. Çünkü etiyle, kanıyla, hücreleriyle muhalif bir adamdı. Bu hali ona çok hiddetli ama sevimli bir özgün kişilik kazandırıyordu. Yine tatil diye 2 gün evde kaldıktan sonra okula gittiğim bir gün bir türlü okuldan içeri giremedim. Döndüm geriye, eve geldim babama. Tatil 1 haftaymış. Okula söylemişler ama ben iyi anlayamamışım dedim. Babam yine inandı. O zamana dek babamın bana olan sonsuz güveni beni kötü işler yapmaktan, yalan söylemekten alıkoymuştu. Güvenilir bir çocuk olduğumdan bu güveni sarsacak hiçbir şey yapamıyordum. Ama bu kez ne babamın ne Rıfkı Bey'in güveni benim okuldan kaçmamı engellemiyordu. Paslı toplu iğne. Yerde bir toplu iğne görsem eğilir alırım hala. Yanmış kibrit çöplerini bile evde atmam. Bunlar toplanıp bir işe yaramalı, hiç olmazsa ocakta, sobada yanmalıdır. Hiçbir şey kesinlikle ziyan edilmemelidir. Oysa beni herkes çok eli açık, çok müsrif bilir. Bu da doğrudur, öbürü de. Benim kuşağımdan kişiler çoğunlukla hep böyledir. Çelişik kişilikli. Hem çok eli açık hem de çok eli sıkı. Bunun nedeni yetiştirme koşullarımız, yetiştiğimiz çağın koşullarıdır. Kurtuluş Savaşı sonunun yoksulluk içindeki Türkiye'sinin çocukları. Bizi o zamanki büyüklerimiz çalışarak, tutumlu olarak milyoner olabiliriz diye kandırıyorlardı. Söyledikleri yalandı. Ne var ki kendi yalanlarına kendileri de inanmışlardı. Yani önce kendilerini aldatmışlar, sonra da bizi aldatıyorlardı. Bizi Amerika'da sıfırdan milyoner olanların serüvenlerini anlatarak onları örnek gösteriyorlardı. Biz de onları örnek alırsak onlar gibi sıfırdan başlayıp milyoner olabilirdik. Bunun için de 1- çok çalışmak, 2- ahlaklı olmak, doğruluktan ayrılmamak, 3- çok tutumlu olmak, 4- din yolunda olmak gerekiyordu. Bu yalanlara, bu aldatmacılara hala yurdumda inandırılmış çoktur. Gerçekte ise büyük milyonların temelinde bu 4 maddedekinden hiçbiri yok, hep onların tersi vardır. Veli Bey'in dersi anlattığı şu olayı unutamıyorum. Amerika'da çok yoksul bir delikanlı varmış, adı filan. Bu yoksul bay filan işsizmiş de. İş aramadık yer, büro, fabrika bırakmamış. Her başvurduğu yerden iş yok diye ters yüzü geri çevrilmiş. Günlerden bir gün açmış, yorgunmuş. Hiç yılmadan iş arıyormuş. Bir büyük fabrikaya gitmiş. Fabrikanın büyük kapısından bahçeye girmiş, bahçeden geçip binaya girmiş. Fabrika sahibinin üst kattaki odasına çıkmış. Terbiyeli terbiyeli iş istemiş. Milyoner patron iş olmadığını söylemiş. Bay filan terbiyeli terbiyeli tedirgin ettiği için fabrika sahibinden özür dileyip odasından çıkmış. Başı önünde bahçenin kumlu yolundan giderken eğilip yerden bir şey almış. Patron üst kattaki odasının penceresinden bahçeyi seyrederken delikanlının eğilip yerden bir şey aldığını görmüş. Adamlarına söyleyip bay filanı yanına çağırmış. Yerden eğilip ne aldın diye sormuş. Delikanlı, ceket yakasının altından bir paslı toplu iğne çıkarıp masa camının üstüne koymuş. Bu iğneyi buldum efendim. Delikanlının bir paslı toplu iğneye bile değer veren tutumlu kişi olması patronun çok hoşuna gitmiş. Seni yanıma alıyorum, muhasebede çalış demiş. Delikanlı öyle tutumluymuş, öyle çalışkanmış, öyle doğruymuş ki boyuna yükselmiş, müdür yardımcısı olmuş sonunda. Tutumu ve tutumluğuyla fabrikanın yıllık kazancını boyuna artırıyormuş. kendi küçük biriktirmesiyle fabrikanın bir ufak ortaklık hissesini satın almış. Gittikçe hissesini artırmış. Yaşlı patron güzel kızını Bay Filan'a vermiş. Böylece fabrikanın yarı ortağı, daha sonra da sahibi olmuş. Bir zaman sonra da dünyanın en büyük zenginlerinden biri olmuş. Veli Bey bu olayı tatlı tatlı anlatmıştı. Hepimizin kulağına küpe oldu. Birkaç kuşağı, öğretmenleri, büyükleri bu aldatmacayla kandırmışlardır. Bu anlatılanlar büyük milyonların temelindeki kötülükleri saklamak için örtüydü. Oysa bir iki yıl sonra Amerika'da büyük mali bunalım başlayacak, bunun sarsıntısı yayılıp dünyayı etkileyecekti. Amerika bu bunalımdan kurtuluş için halkının hiç durmadan tüketici olmasını isteyecekti. Değil yerdeki paslı toplu iğneyi almak, Amerika yeni iğneleri, giysileri, gıcır gıcır arabaları biraz kullandıktan sonra daha iyice eskimeden savurup savurup atmakla ancak parasal bunalımdan kurtulabilecekti. Amerika'nın otomobil mezarlıkları dillere destan olacaktı. Ama bu paslı toplu iğne masalı bizim kulağımıza küpe olmuştu. Çünkü bizim yaşam koşullarımıza uygun geliyordu. Geceleri evlerimizi aydınlatan petrol lambasının büyüğünün adı gaz lambası, küçüğünün adı bile idare lambasıydı. İdare etmek, azla yetinmek anlamına gelirdi. Çok gaz, petrol harcanmasın diye ışığın bile azıyla yetinir, yarı karanlıkta otururduk. Bu idare lambası sözü o dönemin bütün yoksulluğunu simgeler. Çocukların annelerinden en çok duyduğu sözlerden biri katık etti. Ekmeğini zeytine katık et. Şimdilerde bu katık et sözü söylenmez oldu, unutuldu. Katık etmek bir zeytin tanesiyle bir koca dilim ekmeği, bir gıdım peynirle iki dilim ekmeği, 50 gram tahin helvasıyla yarım kilo ekmeği yiyip karnını doyurmak demektir. Çünkü ekmek yiyeceklerin en ucuzu. Elbise idare edilir. Yeni elbiseyi baba 2 yıl giyer. Sonra bir elbise ters yüz edilir. Ters yüz edilince ceketin soldaki mendil cebi sağa geçer. Baba 2 yılda elbisenin ters yüz edilmişini giyer. Sonra bu elbise bozulur, evin büyük olduğuna göre yapılır. 1-2 yılda oğlanlar giyer. Sonra yamalanır. Yama tutmaz olunca kumaşları uzun uzun kesilir. Bu parçalardan renk renk kilim dokunur. Elbisenin serüveni bitmez. Sonunda tahta bezi denilen yersinilen temizlik bezi olur. Her şey, her şey idare edilir.